أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون أما بعد önceki derslerimizde en son Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelmeden önce olan birkaç hadiseden bahsetmiştik. Bu hadiselerde Allah Subhanahu ve Teala'nın sanki özelde Arapların, genelde tüm dünyadaki büyük güçlerin dikkatlerini Mekke'ye çekmek istiyordu. İleride oradan gelecek olan bir peygamberden dolayı Aleyhisselatü Vesselam insanların dikkatlerini oraya çekmek istiyordu sanki Peygamber Allah Subhanahu ve Teala. Bugün de inşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla başlayıp artık Allah ne kadar vakit takdir ederse bi'setine kadar olan birkaç mesele var. Hem Peygamberimizin şahsiyetine ışık tutan, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cahiliye toplumunun içerisinde nasıl bir yıldız gibi parladığını, onlardan farklı olduğunu gösteren birkaç olay var. Onlara değinelim inşallah. İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya gelmesi, yani başka bir manayla artık son dinin yeryüzüne hakimiyeti, başka bir manayla artık Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzündeki bütün dinleri silip sadece اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah'ın yanında tek din İslam'dır dediği peygamberinin dünyaya gelmesi bu demektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği Rebiül Evvel ayının 571 biliyorsunuz miladi. Rebiül Evvel ayının kimisine göre ikisinde, kimisine göre sekizinde, kimisine göre onunda bir de muhakkiklerin yanında yani çoğunun tercih etmiş olduğu görüşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Rebiül Evvel ayının 12'sinde 12. günün gecesinde dünya ne yapmıştır? Dünyaya gelmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geldiği zaman tabi anlatılan bazı olaylar var. Onun doğumuyla beraber gerçekleştiği iddia edilen bazı olaylar var. Bunları üzerinde biraz duralım. İlk başta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine sorulduğu zaman işte seninle ilgili olayların başlangıcı nedir denildiği zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ben Atam İbrahim'in duası, İsa'nın müjdesi ve annemin beni doğurduğu zaman işte annem kendi doğum yerinden bir nurun çıktığını ve bu nurun Şam saraylarını aydınlattığını söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yine Amine'nin kendisinden insanlara diyor ki ben onu doğurduğum zaman فَلَمَّا وَلِدْتُهُ خَرَجَ مِنْ فَرْجِ نُورًا اَدَاءَتْ قُسُورَ الشَّامِ Ben diyor onu doğurduğum zaman benim doğum organımdan bir nur çıktı ve Şam saraylarını ne yaptı? Şam saraylarını aydınlattı. Şimdi burada demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya geldiği zaman gerçekleşen olaylardan bir tanesi hem peygamberin dilinden hem annesinin dilinden Aleyhisselatü Vesselam annesinden bir nur çıkmıştır ve bu nur Şam saraylarını aydınlatmıştır. Bazı alimler bu nuru tefsir ederken nurun manası demişler sanki Allah cehaletin izale olacağına bunun yerine insanların hidayet bulacağına ne yapmıştır? Hidayet bulacağına dikkat çekmiştir. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu ve teala mesela ehli kitap için ne diyor? Onlardan iman edenler ki hem kitaba hem de onunla beraber olan nura iman ederler diye Peygamber aleyhissalatü vesselama işaret ediyor. Yani peygamberi de aynı zamanda İslamiyet'e Allah subhanahu ve teala nur diye isimlendiriyor. Tabi mesela burada bir mesele daha var. Neden Şam sarayları da başka yerdeydi? Yani neden Şam'ın saraylarını? Tabi Şam derken bugün Suriye'nin başkenti olarak anlamayın. Şam, Ürdün, Filistin, ondan sonra Suriye dediğimiz bu çevreyi yani kapsayan yere o zamanın dilinde Şam diyorlardı. Tabi daha sonra ne zaman ki tağutlar Allah'ın yeryüzünde tağutlaştılar, insanların arasına sınırlar koydular, kendi kafalarına göre Allah'ın arzını bölüştüler, paylaştılar. Bundan sonra Şam Suriye'nin başkenti oldu. Yoksa Şam normalde nedir? İşte Ürdün, Filistin, Suriye'yi kapsayan bir bölgedir. Bu bölgenin hepsini kapsar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da meşhur geçen sene bayağı üzerinde durmuştuk. Taifet-ül Mansura hadisleri. Yani Peygamberimiz ne diyordu? Mütevatir, manevi mütevatir derecesinde kimisinin de normal mütevatir olarak kabul ettiği hadislerde diyordu ki لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ الظَّاهِرِينَ لَا يَدُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ Diyor, kıyamete kadar benim ümmetimden bir taife olacak ve bu taife ne yapacaktır? Ve bu taife de sürekli hak üzerine çarpışacaklardır. Başka rivayetlerde hak üzerine olacaklardır. Onlara ne muhalefet edenler ne de onları yarı yolda bırakanlar onlara zarar veremeyeceklerdir. Kıyamete kadar, Allah'ın emri gelene kadar her zaman bu taife var olacaktır. Allah'ın dinine yardım eden taife var olacaktır. Bukhari'nin bir rivayetinde Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki وَهُمْ بِشَّامِ, bu taife Şam'dadır diye böyle bir rivayet var. İşte İbn-i Kesir tefsirinde diyor ki hem Peygamber'in annesinden bu nurun çıkıp Şam saraylarını aydınlatması, hem Peygamber'in kıyamete kadar bu taifenin, bu mübarek taifenin, Allah'ın dinine yardım edecek taifenin özellikle Şam bölgesinde olduğunu söylemesi gösteriyor ki Allah'ın dini Şam bölgesinde temkin bulacaktır. Allah'ın dini Şam bölgesinde sağlamlaşacak, Şam bölgesinden yayılacaktır. Ve yine Hazreti İsa ile ilgili hadislere baktığımız zaman Hazreti İsa'nın Şam bölgesine ineceğini ve oradan Mehdi ile namaz kılacağını Peygamber aleyhissalatü vesselam bildiriyor. Tabi bunun olabilmesi için, Hazreti Mehdi'nin sonra Hazreti İsa'nın gelebilmesi için bu bölgede önce Mehdi'nin ordusunun hazırlanması lazım. Gerçekten bugün bu bölgeye baktığımız zaman Filistin, Suriye, ondan sonra Ürdün'e baktığımız zaman kimisinde direkt silahlı mücadelelerin, kimisinde mesela Ürdün gibi yerlerde de ciddi manada tevhidi hareketlerin güçlendiğini görüyoruz. Sanki gerçekten artık sona doğru, veya da tabii biz bunu bilmeyiz, biz kendi gördüğümüz kadarıyla sona doğru gelinmiş ve Şam bölgesinde gerçekten Mehdi'nin ordusu bir taraftan akidevi olarak Ürdün taraflarında, aynı zamanda Suriye taraflarında, Filistin olsun, Irak olsun, bu bölgelerde de aynı zamanda silahla, cihatla, yani Allah'ın izniyle gerçekten bu taifenin hazırlandığını ne yapıyoruz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi bu taifenin hazırlandığını görüyoruz. Tabii Peygamber aleyhissalatü vesselam dünyaya geldikten sonra başka olaylar da anlatılıyor Peygamberin doğumuna dair. Mesela halkın arasında çok meşhur olan işte Kisra'nın sarayından 14 tane kolon yıkıldı. İşte Mecusilerin 1000 yıldır tapıp da sönmeyen ateş Peygamberimiz doğduğu gün söndü. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetli doğdu diye. Birincisi bunu rivayet edenler genelde İmam Beyhaki Delail-i Nubuve'de rivayet ediyor bunları. Bunların arkadaşlar sabit ve böyle sahih olan senetleri yok bu rivayetlerin ilk başta. Yani değil ki bunlar peygamber için mümkün değil, biz bunları kabul etmiyoruz değil. Fakat bizim bir haberi kabul edebilmemiz için ilk başta onun sahih bir senedinin olması lazım. Bu rivayetlerin maalesef sahih senedi yok. Yani nasıl ki biz bir nurun çıktığını senedi sahih olduğundan dolayı kabul ettik. Fakat bunların sahih ve sabit senetleri olmadığından dolayı, öyle değil mi? Biz bunları ne yapmıyoruz? Biz bunları kabul etmiyoruz. Aynı zamanda bazı alimler güzel bir noktaya dikkat çekiyorlar. Kisra'dan bahsediliyor, Mecusilerden bahsediliyor. Bunlar dünyanın en büyük imparatorlukları. Ve bunların tarihleri kaydediliyor. Eğer böyle muazzam olaylar gerçekten gerçekleşmiş olsaydı bunların mutlaka tarih kitaplarında bunlar ne yapılırdı? Bunlar kaydedilirdi. Yani bir dönemde mesela 571'de ya Kisra'nın 14 tane kolonu durduk yere yıkıldı. Mecusilerin 1000 yıllık ateşi söndü. İşte bilmem ne gölü taştı, bilmem ne gölü durdu falan diye ne yaparlardı? Bunları bize böyle bir şey de bulmadığımızdan dolayı bu haberleri ne yapmıyoruz? Bu haberleri kabul etmiyoruz. Tabi halkın arasında şöyle bir anlayış var. Niye Allah istese olmaz mı? Yani Allah peygamberi için böyle bir şey yap. Allah istese olur. Demem ama Allah istese olur dediğimiz her şeyi Allah subhanehu ve teala istememiştir. Yani bir şeyi Allah istese olur dedik diye her şey. Allah her şeyi istese olur. Allah istese bütün yeryüzü birden Müslüman olur. Ama bütün yeryüzü birden ne olmuyor? Müslüman olmuyor. Yani Allah'ın her isteyip de olacağı şey olacak diye bir kaide yok. İşte bunun gibi aynı şekilde bu rivayetler genelde nedir? Genelde peygamberimiz diyor ya Beni İsrail'in İsa'yı aşırı gidip de yücelttikleri gibi beni ne yapmayınız? Beni yüceltmeyiniz diyor ya. Nasıl ki işte Beni İsrail veyahut da işte Hristiyanlar Hazreti İsa'ya çok farklı misyonlar yüklediler. Sanki bu şekilde İsa'nın değerini artıracaklarını zannettiler. Burada böylece Hazreti İsa'ya iftira ettiler ve hatta en sonunda ne dediler? İsa Allah'ın oğludur dediler. Haşa ve kella. Aynı şekilde bizim ümmette de aşırıya gidenler ki peygamberimiz zaten haber veriyordu. Sizden öncekilere adım adım tabi olacaksınız. Aynı şekilde bizden aşırı gidenler ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselama çok ilginç misyonlar yüklediler. Yani hatta ileride göreceğiz. Yani kimisi kalktı ne dedi? Peygamberimizin dedi büyük abdesti mis kokardı. Onun büyük abdesti yok olurdu dedi. İşte yıkandığı sudan bilmem ne çıkardı falan böyle. Peygamberimizin beşeriyet vasfını ne yaptılar? Beşeriyet vasfını ortadan kaldırdılar. Bu rivayetler dediğim gibi genelde insanların kendi nefsine vermiş oldukları rüşvetler. İşte peygamberlerini sanki bu rivayetlerle tazim edecekler gibi bir yanılgı. Oysa peygamber zaten peygamberdir. Yani uydurma rivayetlere ihtiyacı yoktur. Allah onu Kur'an'da övmüştür. Dini onunla tamamlamıştır. Ve Allah'ın Habibidir. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam için özel bir uydurma rivayetler getirmeye veya zayıf rivayetlere yapışmaya ne yok? Zayıf rivayetlere yapışmaya lüzum yok. Peki buranın temelinde yatan düşünce nedir arkadaşlar? Bir, peygamberimizin beşeriyetini öldürmek, beşeri vasfını. İki, peygamberimizin hayatını örtbas edip, mücadelesini örtbas edip, Böyle basit meselelerle ne yapmak? Peygamberi ön plana çıkarmak. Yani doğarken böyle oldu. Elini suya attı. Su parmağından akmış olabilir. İnsanlara bir şeyleri taksim etmiş olabilir. Bereket yapmış olabilir. Ama peygamber bu değildir. Yani zihinlerde oluşan peygamber bu. Peygamber nedir? Peygamber yeryüzünde küfür. Ne diyordu? اَنَا الْمَاحِ الَّذِي يَمْحُ bihil kufur. Yeryüzünde küfrü silmek için Allah'ın kendisini tevhidle gönderdiği, diğer dinleri imma rahmetle, kabul etmeseler kılıçla yeryüzünden kaldırmak için Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ve insanlara bir nizam getiren bir peygamberdir. Yoksa biz ise peygamberin Kisra'nın saraylarını yıktığını doğduğu zaman, ondan sonra gölleri kuruttuğunu kabul edeceğiz. Bu bizi Müslüman yapacak. Bunun yanında onun getirmiş olduğu şeriat nizamını elimizin tersiyle iteceğiz de işte Avrupa'dan aldığımız, işte TBMM'den aldığımız kanunlarla yönetileceğiz. Bu da bizi ne yapacak? Bu da bizi Müslüman yapacak. Yok İslam'da böyle bir hikaye. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel yönleri olsa da Allah'ın açığa çıkarmış olduğu peygamber bu değildir. Yani bana Kur'an-ı Kerim'den gösterseniz Allah peygamberi överken onun böyle mucizelerinden işte o burayı yıktı, burayı yaptı diye bahsettiğini göremezsiniz. Hakkı haykıran, emrolunduğu gibi insanlara ulaştıran, kınayıcının kınamasından korkmayan bir peygamber, öyle değil mi? Savaştığı zaman hiç kimseden çekinmeyen cesur bir peygamber ve Müslümanlara karşı çok rahmetli, çok şefkatli, kafirlere karşı tamamen izzetli bir peygamber. Bu Allah'ın tasvir etmiş olduğu peygamberdir. Yoksa bu işte bu şekilde sanki biz peygamberi övdüğümüzü zannederekten peygamber ne yapılmaz? Peygamber aleyhissalatü vesselam övülmez. Tabi peygamber aleyhissalatü vesselam dünyaya geldiği zaman arkadaşlar Araplarda şöyle bir gelenek vardı. Çocuklarını bedevilere teslim ederlerdi. Bu çocukları götürsünler, bunları hem emzirsinler, hem serin ortamda yetişsinler, hem Arap dilini çok güzel öğrensinler. Çünkü bedeviler güzel Arapça konuşuyorlardı. Şiirler öğrensinler ve zorluk içinde büyüsünler ki böyle güçlensinler. Özellikle erkek çocuklar güçlensinler diye süt annelere çocuklarını verirlerdi. Burada biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın süt anneye verilme kıssası var. Tabi süt anneye verilme kıssasını genellikle bütün rivayet edenler İbn-i İshak'tan rivayet ediyorlar. O da Halime'den, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın süt annesinden rivayet ediyor. Şöyle kısa bir anlatayım ben. Bunlar yine her sene olduğu gibi süt çocuğu alma mevsiminde süt çocuklarını toplamaya geliyorlar. Halime diyor ki öyle bir şeye bindik ki diyor, öyle bir bineğimiz vardı ki diyor, suyun damlası var ya yavaş yavaş, aynı onun gibi yürüyordu diyor. Doğal olarak da diyor en son biz yetiştik şeye, Mekke'ye. Ve aynı zamanda diyor geceleri de hiç uyuyamıyorduk yolda. Çocuklar açlıktan, bir çocuk, baba bir de o çıkıyor yola. Çocuğun ağlama sesinden diyor açlıktan, deve var bir de yanlarında, devede süt mü yok, o kadar kuraklık içerisindeler. Zaten özellikle diyor o sene kuraklık senesiydi diye. Çıktık gittik diyor Mekke'ye geldik. Geldik diyor herkes kendi çocuğunu almış, hiçbir çocuk kalmamış, sadece bir tane yetim kalmış, yetim bir çocuk. Biz de diyor yetim çocuklara rağbet etmezdik. Çünkü yetim çocuğun babası olmadığından dolayı annesi dedesi ne yapacak derdik yani hani. Diyor hiç kimse kalmayınca ben kocama dedim ki vallahi benim gönlüm yani razı olmuyor ki ben çocuksuz döneyim oraya. Herkes çocuk aldı da Halime çocuksuz döndü desinler diye. O yetimi gidip alacağım diyor. Kocası da diyor bak git al, umurur ki Allah onunla bize bereket kılar. Yani git al ne olur ne olmaz düşüncesiyle. Gidip Hazreti Resulullah'ı alıyorlar. Annesinden getiriyorlar. Diyor ki yolda herkesi bizim şeyimiz geçti. Bizim işte bineğimiz yolda herkesi dişi bir eşek affedersiniz. Yolda herkesi geçti diyor. Ve diyor o devemizin şeyi de süt doldu diyor. Devemizin göğüsleri de süt doldu diyor. Herkes bana dedi ki sen değil miydin ki şu işte binekle yani bizden en son gelen ne oldu size diye. Biz diyor ondaki bereketi fark ettik zaten. Daha sonra diyor biz onu alıp götürdüğümüz zaman vallahi diyor yani bizim o kuraklıktan nerede ölecek olan koyunlarımız diyor en çok süt vermeye başladılar. Hatta diyor insanlara diyorlar ki ya bakın Halime'nin çocukları koyunlarını nerede otlatıyorsa siz de götürün orada otlatın yani. Ve diyor o geldikten sonra biz o kadar yemeği hiçbir arada görmemiştik. Yani Allah subhanahu teala bizim üzerimize ne yaptı? Bizim üzerimize bereket kıldı. Bu kıssanın özeti. Tabi bunun yanında yine böyle kıssaya olağanüstü haller sokanlar var. Böyle yani akıl, mantık, Kur'an, sünnet hiçbir şeyin kabul etmediği ilginç vakalar böyle sokanlar var. Bunlara hiç şey yapmıyoruz yani. Bunlara hiç girmiyoruz zaten. Resulullah 2 yaşına geldiği zaman normalde götürüp onu teslim etmeleri lazım. Tabi bereketi görmüşler ya bir defa. Çocuğu vermek istemiyorlar. Hayatları düzeldi, aralarına bir huzur, muhabbet geldi. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan dolayı. Annesine geliyorlar diyorlar ki bak Muhammed'in ne kadar geliştiğini gördün. Bırak 2 sene daha bizim yanımızda kalsın. Daha güzel gelişsin falan diyorlar. Amine'yi ikna ediyorlar. Yani en sonunda Amine'yi ikna ediyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alıp tekrardan geri geliyorlar. Tekrardan geri geldikleri zaman bulundukları yere burada meşhur peygamberimizin göğsünün yarılma kıssası cereyan ediyor. İmam Müslim Enes'ten rivayet ediyor. Enes diyor işte peygamber çocuklarla oynarken bir gün iki melek geliyor, biri Cebrail. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yatırıyorlar, göğsünü yarıyorlar. Çocuklar tabii koşuyorlar, Muhammed öldü, Muhammed öldü diye. Kalbini çıkarıyorlar, altın bir şeyin içerisinde, tasın içerisinde yıkıyorlar. Bu şeytanın sendeki hazzıdır diyorlar. Hani şeytan herkese, peygamber bir hadiste diyor ya, مَا مِنْ مَوْلُودٍ اِلَّا مَسَّهُ şeytan. Yani hiçbir doğan çocuk yoktur ki şeytan mutlaka ona bir dokunmuştur yani. Bu peygamberi ondan ne yapıyorlar? Sanki ondan, o şeytanın onda olan payından, hazından peygamber aleyhissalatü vesselam'ı temizliyorlar. Tabi geldikleri zaman Resulullah'ın yüzünün değiştiğini görüyorlar. Tabi bir şey olmamış gibi tekrardan kalkıp geliyorlar. Ve Hazreti Enes diyor, ben o izi onda gördüm diyor yani. O peygamber aleyhissalatü vesselam'ın göğsünün yarılma izini ne yaptı? Göğsünün yarılma izini ben onda gördüm. Bakın bu da aslında yani biraz böyle olağanüstü bir haldir. Fakat senedi sahih olduğundan dolayı, ümmet bunu kabul ettiğinden dolayı biz de kabul ediyoruz. Yani Allah subhanahu wa ta'ala istemiş bu olmuş. Yani değil ki biz işte rivayetleri inkar ediyoruz. Hesabımıza gelmeyen, beğenmediğimiz. Mesele bu değildir yani. Mesele bir dinimizi böyle İsrailiyattan, hikayelerden, dedelerimizden duyduğumuzdan değil de biz dinimizi sağlam kaynaklardan öğrenmek istiyoruz. Öyle değil mi? Aynı bu da bu şekildir. Yani İmam Müslim bunu Hazreti Enes'ten ne yapıyor? Rivayet ediyor. Ve bu da olağanüstü olmasına rağmen biz bunu ne yapıyoruz? Biz bunu kabul ediyoruz. Bu noktayı birbirimizden ayırsak, çünkü bazı böyle sofimtrak rivayetleri kabul etmediğimiz zaman İnsanlar genelde böyle şey yaparlar. Hesabınıza gelmeyeni kabul etmezsiniz gibisine. Mesela bu değildir. Bir şeyin rivayeti sahihse, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sabitse niye kabul etmeyelim ki biz bunu? Biz de deriz ya Allah istemiş ve bu olay ne olmuştur? Bu olay olmuştur. Tabi burada arkadaşlar böyle bir olayın gerçekleşmesi ve insanların bunu görmesi bu Peygamber aleyhissalatü vesselam için çok büyük bir şerefti. Zaten bu bedeviler peygamberin bereketini gördüler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın gelmesiyle olan değişikliği gördüler. Bir de böyle bir olaya şahitlik etmek, tabi ileride bunun nübüvvet iddiasında bulunduğu zaman, ben peygamberim dediği zaman insanların kabul etmesine ne yapacaktı? İnsanların kabul etmesini teşvik edecekti. Aslında Allah subhanahu wa ta'ala bu olayları hiç gerçekleştirmeyebilirdi. Çünkü akıl vermiş, hepimizi fıtrat üzerine yaratmış, bize bir kitap indirmiş ama rahmetindendir ki bir de böyle her tarafta iman ederim diye bize ne yapmıştır? Bize deliller sunmuştur. İşte Arap kabilesine de gene Allah rahmetinden dolayı görsünler artık iman etsinler diye böyle bazı olağanüstü şeyler gösterdi peygamberimizin şanını yücelten. Daha sonra tabi belli bir zaman geldikten sonra hiçbir anne çocuğundan uzun süre ayrı duramaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam getirildi. Kime teslim edildi? Getirildi, annesine teslim edildi. 6 yaşına kadar annesiyle beraber yaşıyor. Sonra meşhur annesinin dayılarını ziyaret etmek için Mekke'den çıkıyor. Yolda kendisine hastalık isabet ediyor. Rivayetlere göre Ebu'a denilen yerden Medine ile Mekke arasında. Orada peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın annesi ne yapıyor? Vefat ediyor. Tabi vefat edince burada yine bir ilginç nokta var. Küçücük bir çocuk daha doğmadan babası vefat ediyor. Doğduktan çok kısa bir süre sonra annesi vefat ediyor. Aslında bu bir çocuk için çok zor bir olaydır. Ama sanki geçen derslerimizde de dediğimiz gibi Allah subhanahu wa ta'ala onu kendi terbiyesinde, kendi gözetiminde büyümesini istiyordu. Ve o ileride üzerine yükleyeceği ağır yük var ya, o ağır yüke sanki hazırlık olsun diye Allah subhanehu ve teala Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne yapıyordu? Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı eğitiyordu bir nevi. Tabi daha sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam dedesinin yanına geliyor. Tabi dedesinin Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ne kadar tazim ettiğini, ne kadar sevdiğini, ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam'a değer verdiğini biliyoruz. Hatta mesela hiç kimseyi oturtmadığı minderinde Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı oturtuyordu. Ve çocukları kızdığı zaman diyordu ki فَتْرُكُوهُ وَاللّٰهِ اِنَّ لَبِهِ شَأْنَا Onu terk ediniz. Çünkü bu çocukta bir durum vardır. Yani bu çocukta özel bir hal vardır diye dedesi ne yapıyordu? Dedesi söylüyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam 8 yaşları dolayına geldiği zaman vefat ediyor dedesi. Kimin yanına düşüyor? Dedesinin kardeşi Ebu Talib'in gözetimine düşüyor. Tabi Ebu Talib Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı alıyor. Dedesinin ona yaptığı muameleden hiçbir farklılık gözetmiyor. Onu olduğu gibi kendi çocuklarına ne yapıyor? Olduğu gibi kendi çocuklarına iltihak ettiriyor. Kendi çocuklarına nasıl değer veriyorsa ona da öyle değer veriyor. Hatta bazı rivayetlerde çocuklarına yemek yedirmeyip Peygamber aleyhissalatü vesselama yetim diye yemek yedirdiği günler var yani. Yetim olduğundan dolayı. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam rivayetlerden zahiren görünen önce çobanlık yapmıştır belli bir süre. Amcasına katkıda bulunmuş. Çünkü amcası fakirdi. Çocukları çoktu. Geçim zordu. Belli bir süre çobanlık yapmıştır ki peygamber diyor hiçbir nebi yoktur ki mutlaka şey yapmıştır, çoban gütmüştür diyor. Sen de mi ya Resulallah diyor? Evet diyor, vallahi ben de birkaç kuruş karşılığında Mekkelilerin şeyini güttüm yani. Mekkelilerin çobanlarını, şeyini, hayvanlarını güttüm. Burada da bir şey var. Bütün peygamberlerin çoban gütmesinde Allah-u Alem hikmet ileride başlarına geçecekleri cemaatleri yönetirken sanki bir yöneticilik vasfı kazansınlar diye bir şeyleri düzene sokma. Allah-u Alem. Tabi kesin böyledir diye bir şey yok. Görünen bir hikmet yani. Sanki böyle bir hikmete binaen ne yapmışlardır? Hepsi çoban güdücülüğü yapmışlardır yani. Daha sonra tabi meşhur biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Şam'a yolculuğu var amcasıyla beraber. Ticaretten dolayı Şam'a yolculuk yapıyor. Peygamber Şam'a yolculuk yaptığı zaman Busra kasabasında Bahira diye bir rahip var. Bu adam Buhayra veya Bahira diye bir rahip. Bu adam İncil'le amel eden ve sahih Hristiyanlık dini üzerine olan bir adam. Bunları yemeğe davet ediyor konakladıkları zaman. Hiç yapılmayan bir şey genelde. Bunları yemeğe davet ediyor. Ve şeyin elini tutuyor, amcasının elini tutuyor, diyor bu çocuk kimin çocuğudur? O da diyor bu benim çocuğumdur. Diyor yok bu çocuğun babası olamaz. Niye diyor? Diyor bu çocuğun babasının olmaması lazım. O da diyor bu benim yeğenimdir. Babası diyor vefat etti. Daha doğmadan vefat etti. İşte budur diyor insanların seyidi olacak insan. Budur diyor. Nereden bildin diyor. O da diyor işte bu iki küreyi arasındaki peygamberlik mühüründen onu bildim diyor. Açıyorlar bakıyorlar odur. Orada amcasına bir şey tavsiyede bulunuyor. Diyor bunu götürme Şam'a. Çünkü orada Yahudiler ve Rumlar bunun peygamber olduğunu anlayabilirler. Anlarlarsa Araplardan da olduğunu anlarlarsa buna bir kötülük yapabilirler diyor. Bunu ne yap? Bunu al şeye götür. Bunu al geri götür diyorlar. Belki de diyorum arkadaşlar. Ebu Talib'in peygamberin söylediklerine bu kadar böyle gönülden inanması, onun peygamber olduğuna hakkan inanması belki de Ebu Talib'in bu olayla karşılaşmasından dolayıdır. Yani daha Peygamber Aleyhisselatü Vesselam küçükken Allah-u Alem. Tabi bir rivayette de diyorlar nereden anladın? Diyor çünkü siz buraya geldiğiniz zaman bütün kuşlar, ağaçlar, taşlar size selam getiriyordu, secde ediyordu. Yani saygıda bulunuyordu, tazim ediyorlardı diyor. Ve bunlar bunu hiçbir peygamberden başkasına yapmaz diyorlar. Böyle bir tespit, böyle bir rivayet de var aynı zamanda. Bundan diyor ben onun ne olduğunu anladım. Bundan diyor ben onun peygamber olduğunu anladım diyor. Resulullah Aleyhisselatü
Vesselam bir bulut üzerinde geliyor herhalde. Bir de
bir vallahi şöyle bir olay var, onu da söyleyeyim. Şeyh Mübarek Furi diyor ki bunun dışında diyor bu kıssanın içerisinde birçok rivayetler vardır diyor. Birçok rivayetler. Hepsi vah senetle gelmiştir diyor. Hiçbir değeri olmayan bir senedin vahi. Yani hiçbir değeri olmayan senetlere aşırı zayıflıkla itham edildiği böyle bir şeye yaramayan senetlerle gelmiştir diyor. İbn-i Sa'd tabakatında bunları şey yapmış. İbn-i Sa'd bunları tabakatına rivayet etmiş. Zaten özellikle halk arasında siyerin yaygın olan şekli arkadaşlar böyle İsrailiyat değil de bizim ümmetin içerisinde İsrailiyat haberler türetenler var ya böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle sofi kesimlerinden yazılan şeyler siyer kitaplarından var olan bilgiler. Tabi onlar da böyle anlatmıyorlar meseleyi. Yani meseleye bir girdim ya artık 3 gün 4 gün bu kısa yolda böyle oldu şöyle oldu bu geldi bu gitti falan diye. Allah-u Alem tabi böyle bir şey de olabilir. Farklı farklı şekilde ne yapmışlar? Farklı farklı şekilde rivayet etmişler. Yani burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta eğer bu olay vuku bulmuşsa Allah subhanehu ve teala Ebu Talib'e ve Ebu Talib'le beraber olan Şam'a kervan için giden, ticaret için giden insanlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir daha gösterdi. Yani bakın bu çocuk sanki böyle diyordu. Bu çocukta bir şey var anlayın yani diye. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tabi geri dönüyor. Mekke'ye geri dönüyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biraz daha büyüdükten sonra yine Mekke'de meşhur şeyler var, olan olaylar var. Mesela bir tanesi Ficar Savaşları. Ficar Savaşları'nı biliyorsunuz. Kureyşlilerle başka bir kabilenin arasında geçen bir savaş. Bu savaşta Ficar Savaşı'nın denilmesinin sebebi taşkınlık yaptıklarından dolayı, harem çevresinde savaştıklarından dolayı, savaşılmayacak yerlerde ve tarihlerde savaştıklarından dolayı fucur diyoruz ya biz fıskı fucur. Ficar savaşları, taşkınlık savaşları, haddi aşma savaşları diye bu savaşlar ne yapılmıştır? Bu savaşlar isimlendirilmiştir. Tabii kimilerine göre Kureyş kazanmıştır, kimilerine göre mesela içeriği farklı. Fakat önemli olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu savaşta bulundu mu yoksa bulunmadı mı? Yani kafirlerin savaşta, müşriklerin savaşta bir savaşta Peygamber müşriklere destek verdi mi yoksa vermedi mi? İbn-i Hişam diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam asla ne yapmadı bu savaşta savaşmadı diyor. Sadece kendi dilinden peygamberimiz ben amcalarıma ok toplayıp ok veriyordum. Onlara gelen okları toplayıp veriyordum. İmam Süheyli de diyor ki mümkün değildir. Çünkü savaşan müşriklerdir diyor. Allah subhanehu ve teala'nın peygamberini müşriklerin savaştığı bir savaşta savaştırması böyle bir şey mümkün değildir diyor. Allah ancak peygamberini ne için savaştırır? kendi kelimesi, kendi dini yeryüzünde yükselsin diye Allah peygamberini savaştırır diyor. Yoksa bunlar için ne yapmaz? Bunlar için peygamberini Allah subhanehu ve teala savaştırmaz diyor. Tabi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arkadaşlar zahiliye toplumunun içinde de hiçbir zaman zulmü kabul etmedi. Hiçbir zaman şirki kabul etmedi. Kurbanlara kesilenlerden hiçbir zaman yemedi. Mesela onların putlara kestikleri kurbanlardan peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hiçbir zaman yemedi ve sürekli Mekke'nin içinde bulunduğu halden uzak duruyordu peygamber aleyhissalatü vesselam. Onların eğlencelerinden, içkilerinden, zulümlerinden, milletin malını gasp etmelerinden peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Uzak duruyordu. Ki yarın birileri çıkıp ona demesin, ey Muhammed sen de düne kadar bizim gibiydin. Yani sen de vuruyordun, koyuyordun, içiyordun, eğleniyordun. Ne oldu birden yani? Allah seni bizim aramızdan seçti de. Hep müşriklerin onu övdüğü, takdir ettiği neydi? Takdir etmiş olduğu bir insandı. Burada hilful fudul meselesi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam daha yani katılmadan önce ilk başta Mekke'de tabi her ne kadar insanlar zulüm içerisinde olsa, küfür içerisinde de olsa nasıl ki hani Mekke'nin içerisinde Hazreti Hatice'nin amcası olsun, Amr ibn Zeyd olsun, Amr ibn Zeyd'in Nüfeyl olsun. Bunlar mesela müşrikleşmemişti. Neden? Fıtrat üzerine kalmışlardı. Aynı şekilde müşrikleşmelerine rağmen fıtrat üzerine kalan insanlar da vardı. Yani fıtrattan kalsın güzel ahlak üzerine kalan. İnsanlara zulmü hoş görmeyen insanlar da vardı. Bunların hilful mutayyibin diye veya mutayyibin diye bunların bir şeyi var. Bir araya gelmeleri var. Hilf bir araya gelip bir şey üzerinde sözleşmek demek Arapça olarak. Bunlar bir araya geliyorlar. Kimseye zulmettirmeyeceğiz. Mekke'de kimse zulüm görmeyecek diye kendi aralarında bir anlaşmaya varıyorlar. Ve bir kokuya ellerini sürüp Kabe'nin duvarına sürüyorlar. Bundan dolayı kokulananların, kendilerine koku sürünenlerin bir araya gelmesi, sözleşmesi diye Hilful Mutayyebin deniliyor buna. İbn-i Cidhan'ın evinde oluyor. Daha sonraları bunlar böyle bir sözleşme yapıyor. Yani demek böyle bu fikirde, bu zihniyette insanlar Mekke'de var. Adamın biri Mekke'ye geliyor. As bin Vail Mekke'nin büyük aristokratlarından, büyük milletvekillerinden, ondan sonra TBMM'nin, Darun Nedve'nin büyük üyelerinden ve aynı zamanda kapitalist sermayenin böyle güçlü bir şirket sahiplerinden, mele tabakasına, aristokrat tabakasına As ibn Vail denen adam, adamın malına el koyuyor. Adam malını alıyor, parasını da vermiyor. Adam dağa çıkıyor, bağırıyor. Diyor ki benim malım alındı, yok mu bana yardım edecek, şudur budur. Kimse adama destek vermiyor. Adam tabi destek alamayınca tekrar sesleniyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dahil olmak üzere bir amcası ve bunların yanında başkaları bir araya geliyorlar, toplanıyorlar. Vallahi diyorlar biz kimseye zulüm ettirmeyeceğiz. Biz hiç kimseye ne yapmayacağız? Kimsenin hakkını kimseye bırakmayacağız diyorlar. Ve gidip As ibn-i Vahid'den haklarını alıyorlar. Buna da hilful fudul diyorlar. İşte Peygamberimiz diyor ya şeyinden sonra, Beysetten sonra Medine'de diyor vallahi bir daha çağrılsaydım bir daha ben ona ne yapardım? Bir daha ben ona icabet ederdim diye. Burada da Peygamberimizin cahiliye döneminde dahi zulmün her türlüsüne karşı olduğunu ne yapıyoruz? Zulmün her türlüsüne karşı olduğunu görüyoruz. Fakat burada değinilmesi gereken bir nokta var. Bazı insanlar hülful fudul meselesine dayanarak demokrasinin caiz olduğunu söylüyorlar. Neden? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam müşriklerle bir araya gelmiştir. Öyle değil mi? Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam onlarla işte şey yapmıştır, bir anlaşmaya varmıştır ve beraber işte şey dediğimiz cemaat çalışması diyelim mesela, böyle bir çalışmaya girmiştir Peygamber. Aynı zamanda biz de bugün ne yapabiliriz? Kafir insanlarla maslahat icabına yapabiliriz, bir araya gelebiliriz, bir mecliste oturabiliriz ve beraber ne yapabiliriz? Beraber şey yapabiliriz, çalışabiliriz. Şimdi bu sözü duyduğum zaman benim aklıma ne geliyor? كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا Allah diyor ya onların o müşriklerin ağzından öyle bir söz çıktı ki, öyle büyük bir söz ki onlar sadece yalan söylüyorlar. Yani söyledikleri söz gerçekten çok büyük bir söz. Neden? İki olayı birbirine kıyas yapalım. Bugün meclislere girenler ve Peygamberimizin hülful fudula girmesi. Birincisi, Peygamber aleyhissalatü vesselam hülful fudula girdiği zaman ne üzerine anlaşmışlardı? Kesinlikle zalimin, mazlumun hakkını zalimin yanında bırakmayacaklardı. Öyle değil mi? Bugün kafirlerle hilful fudul yapanlar, bugün kafirlerle bir araya gelenler ve aynı zamanda bununla kafir olanlar ne üzerine bunu yapıyorlar? Çoğunluğun kabul etmiş ettiği görüşe göre hareket ediyorlar. Yani mesela çoğunluk dedi ki yok kardeşim biz bundan sonra zalimin yanında olacağız, mazlumun yanında olmayacağız. Meclise giren adamın buna itiraz etme hakkı var mı? Böyle bir şey yok. Meclise girdiğin anda sen çoğunluğun hükmünü kabul etmişsin demektir zaten. İki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlarla bir araya geldiği zaman şey mi yaptı? Allah bu işte bunu helal kıldı, gelin biz bunu haram kılalım. Allah bunu haram kıldı, gelin biz bunu helal kılalım diye. Bir küfrü Allah'ın küfür diye isimlendirmiş olduğu bir şey mi yaptı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmadı. Ama bugün meclislere girenler, kendi ülkemizi ele alalım. Allah'ın dininde zina haram, bunlarda zina serbest. Aleykümselam. Allah'ın dininde mesela içki haram, bunların dininde, bunların kanunlarında içki serbest. O zaman biraz mantıklı düşündüğümüz zaman ne değildir? Mümkün değildir Peygamber aleyhissalatü vesselamın hilful fuduluna dayanaraktan ne yapmak? Demokrasi olayına veyahut da bugün meclise girme olayına ne yapmak? Meclise girme olayına bir şey getirmek. Meclise girme olayına delil getirmek. Eğer böyle bir şeye delil aranacak olsa, yapılacak olsaydı, caiz olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam'ı getirdiği zaman Hazreti Ömer neydi Darun-Nedve'de? Dışişleri Bakanıydı. Öyle değil mi? Kendi kabilesinin kontrolündeydi ve kendisi de Dışişleri Bakanıydı. Eğer böyle bir şey olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapardı? Derdi ki Hazreti Ömer'e sen orada kal. Bizim maslahatımız için ne yap? Bize gelecek ezaları, yani sahabeye yapılacak bütün eziyetler orada kararlaştırılıyordu. Bunları bizden hafiflet derdi. Peygamber böyle bir şeyi kabul etmedi. Peygamber'e dediler ki bizim ilahlarımıza sövme. Sen bizim ilahlarımızı ayıplama. Gel bizim Darun-Nedve'mizin hakimi ol sen dediler. Hükümranımız ol dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey ne yapmadı? Böyle bir şeyi kesinlikle asla ve asla kabul etmedi. İnşallah ileriki konularımızda bu meseleye zaten böyle tafsilatlı bir şekilde bütün şüphelerle beraber ne yapacağız? Hem şüpheleri hem reddiyeleriyle beraber meseleyi anlatmaya çalışacağız. Böyle olduğu zaman iyazu billah, yani zaten bu insanların konuşmalarına dikkat ederseniz hem demokrasinin aslında küfür olduğunu fakat maslahat icabı böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar çoğu. Aynı zamanda da Peygamber aleyhissalatü vesselamın hilf-ül fuduluyla buna ne yapıyorlar? Hilf-ül fuduluyla buna delil alıyorlar. Yani iyazu billah. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bir nevi kendi ağızlarıyla şirkle itham ediyorlar. Yani Peygamber maslahat için ne yaptı? Şirk, Allah-u Teala şirk koştu. Şirk olan bir amel yaptı. İyazu billah. Onların kendi sözleriyle. Ondan dolayı ne diyoruz tekrardan? Onların bugün yapmış olduklarıyla Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış oldukları şettane şettane beynahuma. Yani aralarında dağlar kadar ne vardır? Dağlar kadar fark vardır. Daha sonra tabi hilf-ül fudul olayından sonra Allah Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor arkadaşlar? Hazreti Hatice ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın evlenmesi var. Hazreti Hatice kendi bulunduğu kabilenin böyle reisi sayılacak kadınlardan, yani kendi kavminde böyle söz sahibi olan, malı olan, kocası vefat etmiş olan neydi? Bir kadındı. Ve Mekke'nin en şerefli insanları Hazreti Hatice ile evlenmek için ellerinden geleni sarf ediyorlardı fakat o kabul etmiyordu. Fakat daha sonra Hazreti Hatice Peygamber aleyhissalatü vesselamın namını duydu, şöhretini duydu, dürüstlüğünü duydu ve Peygamber'e haber gönderdi. Dedi ki eğer sen benim malımı alıp da götürüp ticaret yaparsansa kimseye vermediğim kadar mal sana vereceğim dedi Peygamber aleyhissalatü vesselama. Kölesi Meysere'yi de beraber gönderdiler, Şam'a gittiler. Tabi Hazreti Hatice ilk defa bu kadar büyük bir kar etmişti. Peygamberimiz döndüğü zaman ilk defa böyle büyük bir karla malları gelmişti. Ve Meysere de Hazreti Hatice'ye olağanüstü olaylar anlatıyordu. Onun ahlakını anlatıyordu, onun kişiliğini anlatıyordu, ticaretteki dürüstlüğünü anlatıyordu, asla yalan söylemediğini anlatıyordu. Tabi bir kadın, şerefli bir kadın için bunlar çok ne? Yani albenisi olan bir durum. Hazreti Hatice de Peygamber aleyhissalatü vesselamla evlenmek istedi. Ve en samimi olan arkadaşına Peygamberle evlenmek istediğini haber gönderdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da amcalarına danıştı. Hatice tabi kendi kavminde sana layık olan şerefli bir kadındır denildi. Ve Hazreti Hatice ile Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice ile evlendi. Tabi şöyle bir olay var burada. Peygamberimiz 25 yaşındaydı ve Hazreti Hatice 40 yaşındaydı. Yani aralarında tam 15 yaş farkla Peygamber aleyhissalatü vesselam evlendi. Ve neredeyse bütün çocukları Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice'dendir. Sadece İbrahim Hazreti Hatice'den değildir. Çoğu iki tane erkek çocuğu zaten vefat etmiştir. Kızları da yaşamıştır şeyin, Hazreti Hatice'nin. Ta ki işte Hazreti Fatıma özellikle daha çocukken annesi vefat ediyor zaten. Ve Peygamber'in en sevdiği, en çok beraber menkıbesi olan kızıdır. Hazreti Ali'nin de eşi olan Hazreti Fatıma. Zaten Peygamber aleyhissalatü vesselamın dünya kadınlarının içine Hazreti Hatice'yi seçkin göstermesi, kemale erdiğini bildirmesi kadınların içinden Hazreti Hatice için yeterli bir şereftir. Burada benim çok ilgimi çeken bir şey gördüm. Bir alimin bir görüşü var. Diyor ki davet ehli olacak olan insanlar, cahiliyenin içerisinde İslam'ı diriltecek olan insanlar çok büyük zorluklarla karşılaşacaklardır. Ve Allah subhanehu ve teala da peygamberin böyle bir zorlukla karşılaşacağı için evinde ve hayatının diğer yarısı olan kadının onu tamamlayacak bir kadın olmasını, ona her halükarda destek verecek bir kadın olmasını sanki seçip de Hazreti Hatice ile evlendi. Ve göreceksiniz arkadaşlar, çoğu rivayette Peygamber Hazreti Ayşe ile çok sorun yaşamıştır. Diğer kadınlarla bayağı normal kadın koca ilişkisinde olan bir, ama Hazreti Hatice ile sorun yaşadığını göremezsiniz yani. Hazreti Hatice'nin onu kırdığını, ona karşı çıktığını, ona işte biraz ters konuştuğunu rivayetlerde göremezsiniz yani. Sanki Hazreti Hatice'yi gerçekten Allah Subhanahu ve Teala peygambere hayatında ne olsun, yardımcı olsun diye, gerçekten kadının davetçinin hayatındaki yeri çok büyük. Yani davetçi evlenirken, kendine eş seçerken çok dikkatli olması lazım. Çünkü kendi evindeki huzursuzluk dışarıdaki hayatına da ona yansıyacaktır. Kendi evinde huzurlu olamayan bir davetçi insanların içerisinde ne olamayacaktır? Huzurlu olamayacaktır. Ve bu huzursuzluğu ister istemez neyine? Dışarıdaki insanlara, davetine, moralinin bozuk olmasına ne yapacaktır? Yansıyacaktır. Yani bir konuyu anlatan bir adamın çok rahat, kafası rahat bir şekilde anlattığını düşünün. Bir de ailesinde sorun var, ailesiyle sürekli sorun yaşıyor. Bir de böyle bir adamın kısa anlattığını düşünün. Onun için davetçinin ne yapması lazım? Kendi peygamberini seçmiş olduğu gibi kendine kadın seçerken rastgele değil de hayatın her alanında kendisine Hatice gibi yardımcı olacak bir kadın ne yapması lazımdır? Bir kadını seçmesi lazımdır. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlattığım olayla bi'isetten önceki, yani kendisine Peygamber Aleyhisselam'ın ikra, oku ayeti gelmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında olan olaylar. Bir de bunun yanında şey konusuna da biraz değinelim. Peygamberimizin cahiliyeden korunması. Mesela Hazreti Hatice ile evlendikten sonra İmam Ahmed rivayet ediyor. Diyor ki bir gün Resulullah Hazreti Hatice diyor ki ey Hatice, yeni evleniyor, ben Lata ve Uzza'ya tapmam. Yani bu ne demektir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bilinçli olarak putlara tapmadığını gösterir. Yani rastgele ise ya bu ne diye değil de bunun saçma olduğunu, yeri göğü yaratan bir ilahın yanında taş parçalarına ibadet edileceğini, bunu idrak ettiğinden dolayı bunlara tap ve bunu haykırması da, bunu rivayet eden Hazreti Hatice değil. Bir komşusu bu sözü duyuyor yani. Hazreti Hatice'nin bir komşusu bu sözü duyuyor. Peygamberimiz Hatice'ye bir gün diyor, ben Lata ve Uzza'ya ne yapmam? İbadet etmem. Ben onlara tapmam diyor. Aynı şekilde arkadaşlar Mekkeliler mesela şimdi biliyoruz, Arafat'ta vakfe yapmak hac sırasında nedir? Bir rükündür. Öyle değil mi? Mekkeliler Arafat'ta vakfe yapmazlardı. Neden? Çünkü şeytan onlara şöyle bir ilhamda bulunmuştu. Demişti ki onlara, siz eğer gidip de Mekke'nin dışında bir yeri tazim ederseniz, insanlar da orayı tazim ederler, Mekke'yi tazim etmeyi bırakırlar demişlerdi. Ne yapıyordu? Bunlar da Arafat'ta vakfe yapmıyorlardı. Yani tazim, diğer hacılar yapıyorlardı. Hazreti İbrahim'den kalmıştı bu. Fakat onlar Arafat'ta şey yapmıyorlardı. Arafat'ta vakfe yapmıyorlardı Mekke'li müşrikler. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yine cahiliyeden sonra Müslüman olan bir sahabe babasından rivayet ediyor. Bir gün diyor baktım Arafat'ta biri vakfe yapıyor. Gittim baktım ki Kureyş'ten biri diyor. Dedim Allah Allah, bu Kureyş'in acaba bu vakfede ne işi var? Yani bu niye vakfe yapıyor Arafat'ta diye. Daha sonra diyor işte onun Resulullah olduğunu anladım. Bu da bize neyi gösteriyor? Allah Subhanahu ve Teala daha Peygamberimiz bi'setle gönderilmeden önce onu hem ibadet ve seyri sülüğünde hem ahlakında cahiliye toplumundan ayırmıştı. Yani tek başına olmasına rağmen peygamber onların içinde belirgindi. Peygamberin safı belliydi. Konuşmasıyla, yaşantısıyla, ibadetleriyle dahi, aynı ortak yapmış oldukları hac ibadetinde dahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlardan neydi? Onlardan tamamen uzaktı. Yine aynı şekilde mesela cahiliye ehlinde avret diye bir şey yoktu. Yani mesela bir şey taşırken, bir şey kaldırırken izarlarını kaldırıp taşırlardı. Affedersiniz, avret yerleri erkeklerin görünürdü yani. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da Kabe'ye taş taşırken Hazreti Abbas diyor ki ona, o zaman tabii müşrik Hazreti Abbas, şu taşı diyor izarınla boynuna at, kaldır da diyor boynun taşın, taş boynuna eziyet vermesin diyor. Peygamber izarı kaldırır kaldırmaz çok kötü bir şekilde yere düşüyor. Gözleri semaya dikiliyor, Bukhari'de Hazreti Abbas anlatıyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalkıyor hemen diyor izari izarımı verin hemen diyor. İzarını örtünüyor ve rivayet eden de diyor ki asla bir daha peygamberin ondan sonra neyi görülmedi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir daha avreti ne olmadı? Bir daha avreti görünmedi. Yine aynı şekilde Mekke'de eğlenceler varken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ben de cahiliyede iki şeyi temenni ettim diyor. Onların düğünlerine katılmayı temenni ediyor. Arkadaşına diyor sen bizim benim çoban deve, hayvanlarıma bakar mısın diyor. Ben de gideyim işte Mekkeli gençler gibi ben de eğleneyim diyor. Diyor tam Mekke'nin ilk evine geldim. Allah diyor böyle kulağıma bir ağırlık güneşle verdi diyor. Orada uyumuşum kalmışım. Ta bir dahaki sabah güneş ışıklarıyla uyandım diyor. Tekrar diyor aynı şeye bir daha sesler gelince bana diyor koyunların yanındayken. Arkadaşıma dedim ki sen benim koyunlarımla ilgilen. ben de gideyim develerimle veyahut da ilgilen, ben de gideyim işte şey yapayım, eğlenceye katılayım. Aynı olay tekrardan tekerrür etti ve vallahi diyor ben ondan sonra bir daha cahiliyenin cahiliye insanların yapmış olduğu şeyleri temenni etmedim diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Burada da Peygamber aleyhissalatü geçen derste de anlatmıştı bunu, durmayacağız üstünde. Peygamber aleyhissalatü vesselamın arındırılmıştı, cahiliye toplumundan Allah subhanahu ve teala onu uzak tutması. Ki yarın tekrar diyorum hiç kimse ona ey Muhammed sen de düne kadar bizim gibiydin demesin diye. Yani Allah bu da rahmetindendir. Araplara bütün her şekilde hücceti ne yapmıştır? Hücceti ikame etmiştir. Onlara delili peygamberin peygamber olduğunu göstermiştir. Peygambere bir itaat gelmeden önce son büyük bir olay var. Hakem olayı dediğimiz olay var arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Mekkeliler Kabe'yi şey yapıyorlar. Yıkıyorlar. Kimisine göre selden dolayı, kimisine göre yangından dolayı Kabe'yi yıkıyorlar. Tabi Kabe'yi yıktıkları zaman diyorlar ki aralarında bir ahit var, bir sözleşme var. Sadece helal paralarla Kabe'yi yapalım diyorlar. E helal para da Mekke'de çok az olduğundan dolayı yetmiyor para. Ne yapıyorlar? Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu aslından biraz daha daraltıyorlar Kabe'yi. Yani Kabe daha sonra daraltılıyor. Hazreti İbrahim'in kurmuş olduğu وَاِذْ يَرْفَعُ الْاِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلُ var ya, yani İbrahim ve İsmail'in getirmiş olduğu kavaidler, direkler üzerine değil, temeller üzerine değil Kabe, biraz daha daraltılıyor. Tabi daraltınca Hacer Nesved'i yerine koyacaklar, en önemli mesele. Müşrikler kendi aralarında ihtilaf ediyor. O diyor ben koyacağım, o diyor ben koyacağım. E ne yapalım diyorlar, aralarında tam böyle hatta kimi rivayetlerde ortaya çanak getiriyorlar, savaşacağız diyorlar. Kanımızın son damlasına kadar son kalan kabile şey yapacak. Son kalan kabile getirecek bu şeyi taşı yerine koyacak diyorlar. Orada biri diyor ki aramızda bir hakem tayin edelim. Kim olsun hakem diyorlar. Bukhari'de Hazreti Abbas anlatıyor gene. İlk şu yoldan görünen adam olsun diyorlar. O sırada Peygamber aleyhissalatü vesselam çıkıyor geliyor. Diyorlar zaten bize emin olan biri geldi. Güvenilir olan biri. Herkesin kendi hakemliğinde emin olduğu bir insan geldi diyorlar. Allah Peygamber'in bi'setinden 5 yıl önce kendi ağızlarıyla onlara peygamberin eminliğini tekrardan ne yapıyorlar? Tekrardan onlara tasdik ettiriyor kendi ağızlarıyla. Ve peygamber şeyini çıkarıyor bir parça üzerinden. Taşı ortasına koyuyor. Herkes bir ucundan kaldırıyor. Kavga çıkmasın diye. Sonra kendisi ne yapıyor? Taşı alıyor. Yerine koyuyor. Ondan sonra bu mesele de böylelikle ne olmuş oluyor? Bu mesele de böylelikle kapanmış oluyor. Burada da tabii önceki derste anlattık. Cahiliye toplumunun ne kadar böyle asılsız bir toplum olduğunu, en ufak meselede hemen kılıçların çekildiği, hamasetin konuştuğu, şiirlerin söylendiği, ataların hatırlandığı bir toplum olduğunu görüyoruz. Bu özet olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın bi'setten önceki neydir? Bi'setten önceki halidir. Yani kendisine ilk emir, ilk vahiy gelmeden önceki halidir. Tabi ilk vahiy gelmeden önce Bukhari'de yine Hazreti Ayşe'nin rivayetinde ne diyor? Peygamber'e yalnız kalmak sevdirildi. Peygamber'e yalnız kalmak sevdirildi. Artık peygamber yaşadığı toplumdan sıkıntı duymaya başlamıştı. Artık onların içerisinde yaşamak sanki ona ızdırap veriyordu. Bir günlerle, iki günlerle başlayan yalnız kalmalar öyle bir uzadı ki bir aya kadar çıktığı oldu. Yani kendine yetecek kadar azlığını, suyunu alıp da Hira ya gidiyordu Peygamber aleyhissalatü vesselam. Mağaranın içerisinde oturup ne yapıyordu? Mağaranın içerisinde oturup düşünüyordu sadece. Kendi halini, insanların halini, içerisinde bulunduğu toplumun halini Peygamber aleyhissalatü vesselam düşünüyordu. Ve bu da bize neyi gösteriyor? Aslında durduk yere böyle karanlıkların içerisinden bir ses gelmesi, oku denmesi ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da sadece örtüsüne bürünüp korkması, bu çok basit bir şey yani. Böyle muazzam bir olayın karşısında bu bir şey değil, örtüye bürünmek bu normal bir şey. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu yalnızlıkla sanki Allah onu bu ağır yüke ne yapmıştı? Bu ağır yüke hazırlamıştı. Yani bir deneyin, karanlık bir odada hiç kimsenin olmadığı bir yerde 3 saat 4 saat oturamazsınız yani. Çok zor bir şey. Çünkü insan fıtrat olarak insanlarla beraber yaşamaya alışmış, gürültüye alışmış, birileriyle konuşmaya, paylaşmaya alışmış. Düşünün günlerce, haftalarca bir dağda ıssız bir yerde, vahşi hayvanların etrafta olduğu bir çölün dağında çıkıp da ne yapmak? Belki bir ay boyunca yalnız kalmak. İşte bu gene bize neyi gösteriyor? Allah subhanahu aleyhi ve sellem peygamberi kendi terbiyesinde, kendi himadan, Hazreti Ayşe'nin demiyor peygamber sevdi. Kendisine yalnızlık sevdirildi diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Böyle olunca da ne oldu tabi arkadaşlar? Bu da bize davetçinin bir özelliğini gösteriyor. Kendi toplumunun içinde davet yüküyle yükümlü olan insanların mutlaka günlük de olsa, haftalık da olsa, aylık da olsa belli bir vakitte hem kendilerini hesaba çekmek, hem gelişmeleri görmek, hem toplumu düşünmek, düşündükçe yeni şeyler bulmak ve topluma faydalı olmak, aynı zamanda Allah'ın nimetleri içerisinde böyle bir tefekkür etmek, akletmek için, Kur'an ayetlerini tedebbür etmek için her davetçinin neye ihtiyacı vardır? Bir halvet zamanına neyi vardır? Bir halvet zamanına ihtiyacı vardır. Benim anlatacaklarım inşallah Allah kısmet ederse bir sonraki dersimizde Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ilk emrin, yani ilk vahiy inişi, ikra ve davetin başlayışını anlatmaya çalışacağız. Benim anlatacaklarım bu kadar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.